Iron 5, Yüzler ve Maskeler, Eduardo Galeano, sayfa 43. 1767, Misiones, Yediköy'ün öyküsü. İspanya kralı kayınpederi olan Portekiz kralına Yediköy armağan etmişti. Boş olarak sunmuştu ama köylerde yaşayan vardı. Bu Yediköy Cizvit papazlarının Uruguay ırmağının doğusunda yaşayan Guarani Kızılderilileri için kurduğu 7 misyondu. Guarani yöresindeki daha birçok misyon gibi bunlar da her an saldırı altında olan sınır boyunca birer siper oluşturuyorlardı. Guaraniler köylerinden çıkmayı reddettiler. Sırf adamın biri dedi diye otlaklarını mı değiştireceklerdi yani? Cizvitler onlara saat, saban, çıngıra, klarnet yapmayı ve kendi dillerinde yazılmış kitaplar basmayı öğretmişlerdi. Ama aynı zamanda silah yapıp kendilerini köle avcılarına karşı savunmayı da öğretmişlerdi. Portekiz ve İspanyol askerleri Kızılderilileri köylerden kovarlar. Ama Kızılderililer geceleyin gizlice dönerler. Yine kovalanırlar, yine dönerler. Ama bu kez gök gürültülü fırtına kılığında kaleleri ateşe veren bir şimşekler sağanağı. Geçişlerin onlardan yana olduğunu herkes biliyor. Loyola tarikatının büyüğü, kralın iradesi Tanrı'nın iradesidir. Bizi sınavdan geçiren aşılmaz bir irade diyor. İbrahim o tanrısal sese kulak verip de kılıcı öz oğlunun boynuna dayadığı zaman Tanrı son anda darbeyi durdursun diye bir melaike yolladı. Gel gelelim Cizvit keşişleri Kızılderilileri boğazlamayı reddediyorlar. Buenos Aires başpiskoposunun hem Cizvitleri hem de yerlileri afaroz etmekle gözdağı vermesi para etmiyor. Misyonların İspanyol sınırına yapılan yüzlerce Portekiz saldırısını durdurmakta kullandıkları barutla tüfeklerin, mızrakların yakılmasını kilise hiyerarşisi boş yere buyuruyor. Yediköy'ün iki krala karşı verdiği savaş uzun sürüyor. Kaybata tepesindeki vuruşmada 1500 yerli ölüyor. Yediköy yerle bir ediliyor. Ama Portekiz kralı İspanya kralının armağanının tadını çıkaramıyor. Krallar bu saygısızlığı asla bağışlamıyorlar. Kaybate muharebesinden 3 yıl sonra Portekiz kralı Cizvitleri bütün topraklarından kovuyor. İspanyol kralı da onun gibi yapıyor. 1767, Misiones, Cizvitlerin kovuluşu. Yönergeler bal mumuyla mühürlenmiş zarflar içinde Madrid'den geliyor. Amerika'nın her köşesinde genel valilerle valiler bunları hemen uyguluyorlar. Cizvit keşişlerini geceleyin gafil avlayıp derhal gemilere bindirerek uzaklardaki İtalya'ya yolluyorlar. 2000'e aşkın papaz sürgüne gidiyor. İspanya kralı Loyola'nın oğullarını cezalandırıyor. Amerika'nın oğulları olup çıktıkları, birçok yereler itaatsizlik ettikleri ve bağımsız bir Kızılderili krallığı kurmayı tasarladıklarından kuşkulanıldığı için. Onların ardından kimse Guaraniler kadar gözyaşı dökmüyor. Cizvitlerin Guarani yöresindeki sayısız misyonları yerlilere kötülük ve ölümü bilmeyen o vaat edilmiş ülkenin müjdesini getirmişti. Yerliler keşişlere kendi peygamberleri için kullandıkları Karay adını takmışlardı. San Luis Gonzaga misyonunun yıkıntıları arasından Kızılderililer Buenos Aires valisine bir mektup yolluyorlar. Bizler köle değiliz diyorlar. Herkesin birbirine yardım edeceği yerde sizin, herkes kendi başının çaresine baksın diyen göreneğinizi sevmiyoruz. Çok geçmeden her şey dağılıyor. Ortaklaşa mülkiyet geleneği, kamusal üretim ve yaşam biçimleri ortadan kalkıyor. En güzel misyon kuruluşları en yüksek fiyatı verene satılıyor. Kiliseler, fabrikalar, okullar darmadağın oluyor. Çayırlarla buğday tarlalarını otlar bürüyor. Kitapların sayfaları barutla mermi yapmak için kopartılıyor. Yerliler ormana kaçıyorlar. Kalanlarsa serseri orospu ayyaş olup çıkıyor. Kızılderili doğmuş olmak bir kez daha bir rezilliğe ve suça dönüşüyor. 1767, Misiones, dillerinin kopartılmasına izin vermiyorlar. Paraguay misyonlarının basım evlerinde sömürge dönemi Amerika'sının en iyi kitapları basılıyor. Kızılderililerin yaptığı tahta oymalarıyla bezeli Guarani dilinde yazılmış dinsel kitaplar. Guarani misyonların konuşulan ve yazılan diliydi. Cizvitlerin sürülmesinden sonra Kastilya dili tek ve zorunlu dil olarak dayatıldı. Hiç kimse belleksiz ve dilsiz olmayı sineye çekmez. Buyruğa kulak asan olmadı. 1769 Londra, Amerika'da yazılmış ilk roman. 10 yıl önce Londra'da çanlar Britanya İmparatorluğu'nun zaferlerini kutlamaktan yorgun düşmüşlerdi. Yoğun bombardımanların sonunda Quebec kenti düşmüş, Fransa Kanada'daki topraklarından olmuştu. İngiliz ordusunun komutanı genç general James Wolfe, Kanada belasını ezeceğini söylemiş ama bunu göremeden ölmüştü. Dedikodulara bakılırsa Wolfe her sabah uyandığında boyunu ölçer, biraz daha uzamış olduğunu görürmüş. Ama günün birinde bir kurşun büyümesini yarıda kesmiş. Derken Francis Brooke Londra'da bir roman yayımlıyor. James Wolfe'un subaylarını silahlarıyla fethettikleri ülkede gönüller fethetmelerini anlatan Emily Montagu'nun tarihçesi. Tombul güler yüzlü bir İngiliz kadını olan yazar Kanada'da yaşamaktadır. Yeni İngiliz kolonisindeki deneyim ve izlenimlerini 228 mektup biçiminde kaleme alıyor ve üniformalı İngiliz yiğitleriyle Yüksek Quebec Sosyetesi'nin dilberleri arasında geçen aşklara değinmekten de geri kalmıyor. Bu iyi öğrenim görmüş tutkular elbet moda evleriyle balo salonları ve adalarda yapılan piknikler yoluyla evliliğe kadar gidiyor. O görkemli şelalelerle azametli göller bu olaylara uygun bir arka plan meydana getiriyor. Francis Brooke'un romanlarında Kızılderililer ve Rüyalar. Kızılderililer eski kör inançlarının çoğunu elde tutmuşlar. Özellikle rüyalara olan inançlarını vurgulamak isterim. Rüyaların defalarca boşa çıkması bile onları bu aptallıktan kurtaramıyor. Bir vahşinin anlattığı kehanet rüyasını dinlerken gülümsemiştim. Vahşi bu rüyaya dayanarak yaşadığını çok iyi bildiğim bir İngiliz subayının öldüğünü ileri sürüyordu. ''Siz Avrupalılar'' dedi adam, ''dünyanın en mantıksız insanlarısınız. Bizim rüyalara olan inancımıza gülüyorsunuz ama bundan bin kat inanılmaz olan şeylere inanmamızı bekliyorsunuz.'' 1769 Lima, Genel Vali Amat. Ev halklarının diz çöküp tesbih duasını, kutsal duayı, novenayı okuyup ölmüşlerin ruhuna dua ettikleri saatte genel valinin tiyatroya giden arabasının sesi duyuluyor. Yarı açık panjurların arasından bir skandal mırıltısı yayılıyor, dualar yarıda kalıyor, dedikodu başlıyor. Lima'nın o sert genel valisi, o çapkın, o serseri, o düzenbez adam üç paralık bir komedyene vurulmuştur. Her Tanrı'nın gecesi Don Manuel de Amat Yehunyent tiyatroya gidiyor ve Micaela Villegas'ın sahnede kalça kıvırıp topuk teptiği hangi zarzuela, fars ve komedi varsa hepsini izliyor. Konular umurunda değil. Micaela bu nefis saf tarçın çiçeği gönül okşayan şarkılarını söylemeye başlayınca yaşlı genel valinin peruğu başından düşüyor. Amat deliler gibi el çırparak bastonuyla yerde delikler açıyor. Micaela da gözlerini devirip o olmazsa olmaz beninin ucundan gülümseyerek karşılık veriyor ve pullu reveranslarla memelerini sunuyor. Genel vali kışlalardan gelmiş bir adamdır. Salon toplantılarıyla balolardan değil. Kuzey Afrika savaşlarında kazanılmış beş büyük arabası olan asık suratlı bir bekar. Lima'ya ortalığı at ve sığır hırsızlarından temizleyip aylaklarla miskinleri kovmak için gelmiş. Gökyüzünden çok tavana benzeyen bu kurşun göğün altında kendini öldürmek istemişse de başkalarını asarak bu isteği yenmiş. Lima'ya gelişinden 8 yıl sonra genel vali çalmayı, çili biberli çakal eti yemeyi, çıplak göğüsleri opera dürbünüyle seyretmeyi öğrenmiştir. Onu Valparaiso'dan getiren geminin provasında çıplak bir kadın oyması vardı. 1769 Lima, La Pericoli. Limalı bütün kadınlar gibi Micaela Villegas göğsünü açıyor ama ayaklarını gizliyor. Beyaz satenden yapılma minicik papuçlarla koruyor onları. Öteki kadınlar gibi o da göbeğine bile yakut ve safir taşlar takmayı seviyor. Bu taşlar yalancı da olsa... Ki onunkiler yalancıdır. Yoksul bir taşra mestizosunun kızı olan Micaela, sırf Lyons ipeklilerini, Flemenk yünlülerini görüp ellemek zevki için kent dükkanlarını dolaşmış, soylu bir hanımın yavru kedisinin boynunda elmaslı altın bir gerdanlık görünce dudağını ısırmıştı. Mikaela tiyatroya geçti ve oyun sürdüğü sürece bir kraliçeye, şehvet simgesine, şıklık timsaline ya da tanrıçaya dönüşmeye başladı. Şimdi artık bütün gün ve bütün gece baş kurtizanlıkla yapıyor. Çevresini kara kölelerden bir bulut sarmış, takılarının gerçekliği kuşku kaldırmıyor, kontlar elini öpmekte. Limalı hanımefendiler ondan Perricoli diye söz ederek öç alıyorlar. Ona bu adı takan genel valinin kendisi olmuştu. O dişsiz ağzıyla Perricola, yani kırma kancık demeye çalışırken, Limalılar onun Mikaela'yı kucağında yüksek karyolasının basamaklarından yukarı taşırken bir tür günah çıkartma kabiliğinden böyle lanetlediğini, çünkü kadının onun için de tehlikeli telaşlar, elini ayağını titreyerek onu alıp gençliğine götüren ıslak ve kuru heyecanlar yarattığını ileri sürüyorlar. Çerezler Saati. Sabahın 7'sinde sütçü kadının belirmesiyle Lima'nın civcivli yaşamı başlar. Sütçü kadının peşinden bir sofuluk kokusu yayarak şifalı ot çayları öneren satıcı gelir. Saat 8'de ekşimik satıcısı geçer. Saat 9'da bir ses tarçınlı şekerleme sunar. Saat 10'da tamaleler zevk vermeye damak arar. 11 karpuzlarla Hindistan cevizli şekerlemelerin, közlenmiş mısırların saatidir. Öğle üzeri muzlarla tutku meyveleri, ananaslar, sütlü yeşil kadife çirimoyalar, yumuşak et umduran avokadolar geçer. Bir de sıcak ballı çörekler görünür. İkide bir gezgin satıcı kadın picarone börekleri gezdirir. Onun ardından da hiçbir damağın unutamadığı tarçına batırılmış, şekere bulanmış mısır pastaları gelir. 3'te közlenmiş kırık kalplere benzeyen antikuçolar dolaştırılır, ardından da bal ve şeker satıcıları sükun eder. 4'te çile satıcısı baharat ve ateş satar. Sebiçe, yeşil limon suyuna batırılmış çiğ balık saat 5'i belirler. 6'da kuru yemiş, 7'de üstü açık kiremit damlarda nar gibi kızarmış mazzamora çörekleri. 8'de renk renk lezzet lezzet dondurmalar, yürek tazeleyen esintiler misali gecenin kapılarını ardına değin açar. 1771 Madrid, Krallar Zirvesi. Peru'nun tutuşmuş çöllerinden gelme kocaman kasalar saraya ulaşıyor. İspanyol kralı kasaları yollayan görevlinin raporunu okuyor. Bu bir Mochica reisinin eksiksiz mezarıdır. İnkalardan çok daha eskilere giden Mochica'larla Çimuların torunları şimdi gitgide azalarak büyük bir sefalet içinde yaşıyorlarmış. Ve yurtları olan vadiler birkaç açgözlü İspanyolun elindeymiş. Kasalar açılıyor. 3. Charles'ın ayakları dibinde 1700 yıllık bir kral beliriyor. Hala yerli yerinde duran dişleri, tırnakları, saçları kemiklerine yapışmış parşömen etleri var ve sırtındaki haşmetli giysiler altın ve tüylerle ışıldıyor. Bitkilerle çelenklenmiş bir Mısır tanrısını simgeleyen asası bu uzaklardan gelen ziyaretçiye eşlik etmiş. Onunla birlikte gömülen vazolarda Madrid yolculuğunu yapmış. İspanyol kralı şaşkınlıktan dili tutularak ölmüş meslektaşını kuşatan seramikleri süzüyor. Mochica'ların kralı zevkler sefalar arasında yatmaktadır. Seramiklerde birbiriyle kucaklaşan ve binbir biçimde çiftleşen aşıklar gösterilmiştir. Hristiyanların ilk günah kavramından habersiz bu itaatsizlik edebi yüzünden insanoğlunun cennetten kovulup dünyada yaşamaya mahkum edildiğini bilmeden keyif süren çiftler. 1771 Paris, Aydınlanma Çağı. Avrupa'da katedrallerle sarayların o saygın yaşlı duvarları çatırdamaktadır. Burjuvazi saldırıya geçmiş buharlı makinelerle ensiklopedya ciltleri ve endüstri devriminin o ağır karşı durulmaz silahlarıyla donanmış olarak. Paris'te tomurcuklanan öyle meydan okuyucu fikirler var ki Hoy Polloi'nin tepelerinden uçup geçerek yüzyıla damgasını vuruyor. Öğrenmek hırsı ve bilmek ateşiyle dolu bir çağ, aydınlanma çağı, insan aklının, düşünen azınlığın aklının bayrağını kilisenin dogmalarına ve soyluların ayrıcalıklarına karşı yükseltiyor. Suçlamalar, baskılar, zulümler ve sürgün, İngiliz düşünürlerinin ve işe her şeyden kuşkulanmakla başlamış Descartes'in bilgili oğullarını ancak teşvik etmeye yarıyor. Yer çekimi kuramından kilise adamlarının bekarlığına kadar hiçbir konu aydınlanma düşünürlerinin alanı dışında değildir. Kölelik kurumu onların sürekli saldırısını çekiyor. Kölelik doğaya ters düşer diyor Denis Diderot. Ensiklopedya, akılcı bilim, sanat ve meslek sözlüğünün yöneticisi. İnsan efendisinin malı olamaz. Nasıl ki çocuk babasının, kadın kocasının, kul kralının malı olamaz. Bunun tersini düşünenler insanları eşyalarla karıştırıyorlar demektir. Helvetius, Avrupa'ya ulaşan hiçbir şeker fıçısı kanla lekelenmiş değildir demiş. Voltaire'in kahramanı Candide de Surinam'da bir elini şeker değirmenine kaptırmış, bir ayağını da kaçmaya yeltenirken yitirmiş bir köleye rastlıyor. Sizin Avrupa'da yediğiniz şekerin fiyatı budur işte. Kara derilerin insan olduğunu kabul edersek, kendi Hristiyanlığımızın nedenli zayıf olduğunu kabul etmiş oluruz diyor Montesquieu. Başkeşiş Reynald'a köleciliğe rağbet eden din yasaklanmalıdır diyor. Jean-Jacques Rousseau'ya gelince kölecilik onu insan olmaktan utandırıyor. 1771 Paris, Fizyokratlar. Kölecilik suçtan çok ekonomik bir hatadır diyor fizyokratlar. Citizens Ephraemides'in son sayısında Pierre Dupont de Nemours, köleciliğin eskimiş tarım yöntemlerinin süre gelmesine neden olarak Fransa'nın Antiller'deki ve Amerikan kıtasındaki sömürgelerinin genişlemesini yavaşlattığını ileri sürüyor. Tükenen iş gücünün sürekli yenilenmesine karşılık kölecilik, yatırım sermayesinin yitimi ve israf anlamına gelmektedir. Dupont de Nemours, bilançolar çıkarılırken kölelerin erken ölümlerinin, kaçakların çıkardığı yangınlarla bunlara karşı sürgüt verilen mücadele giderlerinin, son derece kötü kaldırılan hasatların, bilgisizlik ya da kötü niyet yüzünden bozulan adetlerin de hesaba katılmasını öneriyor. Kötü niyet ve tembellik diyor, kölenin efendisi tarafından çalınan kişiliğini hiç değilse kısmen kurtarabilmek uğruna kullandığı silahlardır. Beceriksizlikse köleyi zekasını geliştirmeye özendiren hiçbir etkenin bulunmamasından kaynaklanır. Köleyi köle yapan doğa değil köleciliktir. Fizyokrat takımının ekonomici düşünürlerine göre ancak özgür bir iş gücü yetkin biçimde verimli olabilir. Bunlar mülkü kutsal saymakla birlikte bunun ancak özgürlük ortamında değer üretebileceğine inanıyorlar. 1771 Paris, Koloniler Bakanı Melezler'in doğuştan gelme aşağılık durumdan niçin kurtarılmamaları gerektiğini açıklıyor. Majestelerinin görüşüne göre böyle lütuf beyazlarla siyahlar arasına doğanın koyduğu, politik yargının da renkli derili insanlarla çocuklarının asla aşamayacakları bir mesafe olarak koruduğu ayrımları yıkmaya eğilimli olacaktır. Son olarak bu ırkın doğuştan gelme aşağılık durumunu değiştirmemek asayiş ve düzenin yararınadır. Ve bu inanç kölelerin ta yüreğinden kaynaklandığı için kolonilerdeki barışın korunmasına büyük katkıda bulunmaktadır. 1772 Cap Français, Fransa'nın en zengin sömürgesi. Keşişler Cape Comedy'nin divası Mademoiselle Morange'ın son duasını okumayı reddetmişler. Oysa divanın ardında bıraktığı doldurulamaz boşluğa Haiti'deki 6 tiyatroda ve bundan daha çok sayıdaki yatak odasında yas tutuluyor. Tiyatro sonsuza değin lanetlenmiş kepaze bir meslek olduğundan hiçbir aktris duaya değmez. Yine de aktörlerden biri elinde çıngırak, göğsünde haç, siyah cübbe giyip kafasını kazıtmış olarak ve makamlı Latince dualar okuyarak ölmüş aktrisin cenaze alayının başında yürüyor. Alay daha kabristana varmadan polisler bu baritonla suç ortaklarını kovalamaya başlamışlardır bile. Suçlular göz açıp kapayana dek ortadan kayboluyorlar. Halk onları koruyor ve saklıyor. Haiti'nin çekilmez baygınlığında bir kültür deliliğinin tatlı rüzgarını estiren bu sahne insanlarına kim yakınlık duymaz? Fransa'nın en zengin sömürgesi olan bu koloninin sahnelerinde Paris'te yeni açılmış oyunlar alkışlanıyor. Tiyatrolar da Paris'e benziyor, daha doğrusu benzemek istiyor. Gel gelelim burada seyircilerin oturdukları yerler derilerinin rengine göre düzenleniyor. Ortada fil dişi, sağda bakır, soldaysa abanoz yani bir avuç zenci. Varlıklılar tiyatroya çırpınan yelpazelerin dalgaları üstünde giriyorlar. Havanın sıcağı pudralanmış peruklarının altından seller akıtıyor. Her beyaz kadın bir kuyumcu dükkanını andırmaktadır. Altın, inci ve elmaslar ipeklilerin içinden fırlayarak itaat ve arzu isteminde bulunan nemli memeleri çerçeveliyor. Haiti'nin en güçlü sömürgecileri güneşten yanmak ve boynuzlanmak tehlikesine karşı tetikte yaşıyorlar. Karanlık basıp sıcağın zehri hafifleyinceye değin evden çıkmayı göze alamıyorlar. Ancak o saatte tahtıravanlarıyla çok atlı arabalarında kendilerini gösteriyorlar. Hanımlarınsa çok aşk yaşamak ve sık dul kalmak konusunda adları çıkmıştır. 1772 Leogan, Zabeth. Yürümeyi öğrendiğinden beri bu kadın kaçmaktadır. Ayak bileklerine ağır bir zincir takmışlardı. Zincire vurulmuş olarak büyüdü. Ama yüzlerce kez parmaklığın üstünden atladı ve yüzlerce kez köpekler onu Haiti dağlarında yakaladılar. Yanağına kızgın demirle Fleur de Lis damgası vurdular. Boynuna demir boyunduruk geçirip ayaklarına demir pranga vurarak onu şeker fabrikasına kapadılar. Ama o parmaklarını öğütücü değirmene soktu, sonra da sargı bezlerini dişleriyle kemirip kopardı. Ölümü demirden olsun diye yeniden zincirlediler onu. Şimdi o lanet duaları okuyarak sönüp gidiyor. Zabeth, bu demir kadın Nant'ta yaşayan Madame Garbot de Fort'un malıdır. 1773 San Mateo Huitzilo Pocho, Taşların Gücü. Şu köy kilisesi zavallı bir yıkıntı durumunda. İspanya'dan yeni gelmiş olan papaz, Tanrı'nın böylesine sefil ve harap bir evde yaşayamayacağına karar vererek kolları sıvıyor. Sağlam duvarlar kurabilmek için kızılderili yerlilere o dolaylardaki putperest çağlardan kalma yıkıntıların taşlarını alıp getirmelerini buyuruyor. Hiçbir korkutmaca ve ceza yerlilerin bu buyruğa boyun eğmelerini sağlayamıyor. Kızılderililer dedelerinin dedelerinin kendi tanrılarına tapındıkları bu yerlerdeki taşlara dokunmayı reddediyorlar. Bu taşlar gerçi onlara hiçbir şey vaat etmiyor ama unutmayı önlüyor. 5. ayının sonu. Sayfa 53.